Ayrım 5, sayfa 28. Eğitim felsefeleri. Eğitim kuramının eğitimle ilgili sorunlarını incelerken genel felsefeden yararlandığı ve aynı zamanda eğitim uygulamaları tarafından etkilendiğine daha önce değinilmişti. Bu nedenle bu noktaya kadar 5 genel felsefe ekolünü ve bunların eğitim için doğurganlığını ana çizgileriyle gözden geçirmiş bulunuyoruz. Diğer bir deyişle bu 5 ekol açısından genel olarak filozofların eğitim hakkında ne düşündüklerini öğrenmiş oluyoruz. Bu noktada üzerinde durulması gereken konu, eğitimcilerin eğitim felsefelerinin genel felsefelerden yararlanarak kendi alanları için geliştirdikleri görüşlerin ne olduğu konusudur. Konuya bu açıdan bakınca eğitim alanında devrimsel bir etki yaratan, davranış birimlerinin bulgularını esas alan ve geleneksel eğitim uygulamalarının değiştirilmesini gerektiren ilericilik hareketi bir ekol olarak dikkat çekmektedir. Bunun yanında eğitim alanında tutucu bir davranışın temelcisi olarak iki ekolün yer aldığı görünmektedir. Bunlardan felsefi bilinçte ve aristokrat nitelikte olan daimcilik, birinciyi ve daha mütevazi bir nitelik taşıyan temel esasçılık ikinci ekolü temsil etmektedir. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nı izleyen günlerde eğitim reformları hareketlerinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeniden inşacılık ekolü ise eğitimde ilericilik ekolünün yerine geçmeye çalışan yeni bir ekol olarak gelişmektedir. Böylece eğitimcilerin geliştirdikleri felsefi ve kavramsal nitelikteki görüşler bu 4 ekol alanında toplanmaktadır. Konuya açıklık kazandırmak için her bir ekolün tek tek ve ana çizgileri incelenmesi gerekir. İlericilik. Bir felsefe olarak ilericilik ekolü pragmatizmin eğitime uygulanmasıdır. Fakat bu uygulama pragmatik filozoflar tarafından yapılmamıştır. Bu ekol eğitimcilerin geleneksel eğitimin aşırı formalizesine, sıkı disiplinine, pasif öğretmenlerine ve amaçsız eksiklerine karşı eğitimcilerin uzun yıllar verdiği bir uğraş sonucunda ve yine eğitimciler tarafından geliştirilmiştir. Bu eğitimcilerin başına da filozof eğitimci Dewey gelmektedir. Başlangıçta bireysel nitelik taşıyan bu hareket sonrasında sosyal değişim ve demokrasi yönünden ağırlık kazanmıştır. Pragmatistlerin gerçeğin esası değişmedir görüşünü esas alan ilericilik eğitim devamlı olarak gelişme içerisindedir anlayışını benimsemektedir. İlericiye göre eğitimin özü topluma veya dış dünyaya uyum veya belirli değişmez iyilik, doğruluk ve güzellik standartlarına uyum değil, fakat yaşantıların devamlı olarak yeniden düzenlenmesi anlamını taşımaktadır. Dewey'in ifadesiyle böylece eğitimin teknik tanımına erişmekteyiz. Bu yaşantının anlamını ayırtan ve izleyen yaşantıya yön verme kabiliyetini geliştiren yaşantıyı yeniden inşa etmeye ve yeniden organize etmek demektir. Yaşantıların yeniden inşa edilmesi yoluyla büyümek eğitimin doğası ve amacıdır. İlerici eğitim felsefesi bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde en etken felsefedir. Bu felsefe yaşayan dinamik bir güçtür. Devamlı olarak değişmektedir. İlericiliğin temel ilkeleri. İlericiliğin temel ilkeleri şu şekilde özetlenmiştir. 1. Eğitim çocuğun ilişkisine uygun ve etken olmalıdır. 2. Hayata başarı yaşantıları özel problemler düzeyine indirilmelidir. İndirilmesine bağlıdır. Bu nedenle öğrenme süreci özünleme yerine problem çözme projeleri yoluyla olmalıdır. 3. Yaşantıların akıllıca yeniden inşası demek olan eğitim, uygar yaşamla eşdeğerdir. Bu nedenle gencin eğitimi yaşam için hazırlık yerine yaşamın kendisi olmalıdır. Çocuk ilgi ve gereksinimleri yönünden öğreneceğine göre öğretmen bir otoriter figür olarak hareket etmeye yerine bir danışman ve rehber olarak hareket etmelidir. 5. Bireyin birbirlerine karşı olarak çalışmakta çok birbirlerine birlikte çalışmalarından daha başarılı olurlar. Bu nedenle okullar rekabetten çok işbirliğine önem vermelidir. Eğitim ve demokrasi birbirlerini doğurmaktadır. Bu nedenle okullar demokratik kurallara göre yürütülmelidir. Bu ilkelerin her birinin eğitim uygulamaları açısından ifade ettiği anlam ve doğruların olduğu muhakkaktır. Bunların kısaca açıklamasını yapmak gerekirse konu şöyle özetlenecektir. 1. Çocuğun ilişkisine uygun ve etken eğitim. Uygulamalar davranış bilimleri bulgularına dayalı olmalıdır. Fiziki bilimlerden çok psikoloji, sosyoloji, antropoloji önem verilmelidir. Öğrenme sürecinde öğretmen içerik ve esas olarak birey öğrenci tarafından saptandığı öğrenciye dönük okul esasıdır. Eğitim çocuğa olduğu gibi kabullenerek şekillenmelidir. Çocuğa geleneksel ahlaki ve felsefi tutumlara göre tanımlayarak değil, eğitim çocuğun bütününe yönelik olmalıdır. 2. Problem çözme yoluyla öğrenme. Geleneksel olarak öğrenmenin bilgi kazanma ve bilginin öğretmen tarafından öğrencinin zihnine depolandığı, soyut bir madde olduğu görüşüne karşı bilginin yaşantıyı yönetimde bir araç olduğu, aktif olarak kazanılması ve tecrübeyle bütünleştirmesi gerektiği, bilgi, bilme ve yapma ilkelerinin olmaması anlayışı esas alınmalıdır. Soyut bilgi aktif içsel yaşantıya dönüştürülmelidir. Yaşantı ve deney bu ekolde öğrenme yöntemlerinin esasıdır. Geleneksel içerik tamamen reddedilmemekle birlikte bunun sürekli olarak geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi esastır. Problem çözme sadece işlevsel bilgi araştırma ile sınırlı olmayıp aynı zamanda kritik düşünme ve önceden kazanılmış fikirlerin yeniden inşa edilmesi anlamını taşımaktadır. Geleneksel disiplin alanlarını genel olarak inceleme yerine özel problem alanlarını incelemeye programda öncelik verilmelidir. 3. Hayatın kendisi olarak eğitim. Tecrübeyi yorumlama ve düzenleme ve düzenlemeyi içerdiğinden bütün akıllıca yaşama öğrenmelidir. Bu nedenle okul öğrencinin akıllı ve kritik olarak yaşamayı öğrendiği bir yer olmalıdır. Öğrenci kendine uygun bir öğrenme oluşumuna yerleştirilmeli ve yetişkinlik zamanında karşılaşması muhtemel durumlar yönetilmelidir. 4. Danışman ve rehber olarak öğretmen. Öğrencilerin öğreneceğinin kendi ilgisi karşılığında kararlaştırıldığı için öğretmenin rolü tavsiye olmalıdır. Öğrenciler kendi gelişmelerini kendileri birlikte planlarlar ve öğretmen öğrenmeye kılavuzlar, bilgi ve tecrübelerini onların hizmetine sunar ve onlara ihtiyacı anında yardım eder. Öğretmen program değişikliği gereksiniminin kaynağına en yakın olan mesleki bir kişiliktir. Öğretmen öğrenciler için bir rehber, bir kaynak kişi ve araştırmacıdır. Öğretmen herkesin yararı için bir grup üyesi gibi çalışma, bir grubu yönetme ve diğer grupların çalışma yeteneğinde olmalıdır. Öğretmen demokratik değerleri temsil edecek yöntemler ve süreçlerin nasıl gelişebileceği ile ilgilenmelidir. Öğretmen bir meslek adamı olmalıdır. Öğretmenler değişime gereksinimlerinde danışmandırlar. Onlara bireysel olarak danışırlar. Onlara grup veya komisyon şeklinde danışılır. Öğretmenler değişikliği uygulamaya koyarlar. 5. Rekabet yerine işbirliği teşvik edici okul. Eğitimde sevgi ve arkadaşlık bireysel çaba ve rekabetten daha uygundur. Çünkü bireyden daha yüksek bir sosyal gelişim sağlar. Uygar yaşam gibi eğitimde grup yaşantısının dayanmalıdır. Yaşantının yeniden düzenlenmesi anlamında eğitim, insan doğasının yeniden düzenlenmesine yöneliktir. Sosyal bir ortamda bireylerin tatmin edici biçimde gelişimi için bunun bir arada olması gerekir. Sosyal Darwinist görüşüne göre toplumun doğayı taklit etmesi ve rekabeti teşvik etmesi ve böylece başarı ödüllerinin bunların en uygun alanına verilmesi görüşü ilerleyiciler katılmazlar. Rekabette büyümesi çabuklaştırıldığı ölçüde yer verilir. Bununla beraber insan doğasının sosyal ve biyolojik gereksinimleriyle işbirliğinin daha uygun düştüğü savunulmaktadır. 6. Demokratik eğitim ortamı. Büyüme için zorunlu koşulan fikirlerin ve kişilerin serbestçe etkileşimlerine olanak veren ve hatta teşvik eden ortam sadece demokratik ortamdır. 5. ve 6. ilkeler birbirleriyle ilişkilidir. Çünkü demokrasi ve işbirliği birbirlerinden doğrultuludur. Demokrasi paylaşmış yaşantılardır. Bu da bir büyüme durumudur ki o da eğitimi gerektirir. Böylece demokrasi büyüme ve eğitim karşılıklı olarak birbirleriyle bağımlıdır. Okulun demokratik olması bu nedenle zorunludur. Eleştirisi. İlericilik hareketi birçok yöntem ve dayandığı ülkeler açısından eleştiri konusunu yapılmaktadır. Örneğin öğrencilerin kendi aktivitesiyle ilgili problem çözme yoluyla öğrenme, yaşam için eğitim, işbirliği, demokrasi gibi dayandığı temel bazı noktalardan eleştirilmektedir. Çocuğun aktif olma kavramı büyümenin daha ileri düzeyde büyümeye götürmesi anlamını taşımaktadır. Ancak bu kuramda büyümenin kesin olarak hangi hedefe yöneltildiği açık değildir. Öğretmenin öğrenciye ilgili yönünden olması ilkesi de bu ilişkin bir kendi kendine disiplin gerektiğini ve gerekli olan ve olmayan bilginin ayırt edilme ilişkisine bir yetişkinlik yeteneği olduğu gibi görüşlere öğrencinin kendi kendine yönelmesi öğretmenin ikinci derece ve uzman denetimde ele alınacak bir yönü olmalıdır şeklindedir. Problem çözme yoluyla öğrenmenin daha orijinal, etkili bir entelektüel öğrenme yöntemi olacağı hususundaki iddialar da henüz tam anlamıyla kanıtlanmamış olduğundan eleştiri açık bulunmaktadır. Çocuğun yaşam için yetiştirilmesi yaşamın anlamı ve maksadının açıkça tanımlanmasını gerektirir. Bu işte kolaylıkla çözümlenmeyecek kadar karmaşık bir konudur. Çocuğun yaşamın bir entelektüel büyüme ve değişme olarak birçok özelliği vardır. Ayrıca okulun yaşamın yerine geçmesi, gerçek bir yaşam ortamı sağlanması da oldukça güç bir iştir. Neticede okul yapay bir öğrenme ortamıdır. Rekabete karşı işbirliği de her zaman gerçekleştirebilecek bir husus olmaktan uzak görülmektedir. Çünkü çocuğun sakıncası azınlık durumunda olduğu gibi söz konusudur. Çoğunlukla her zaman bireyden daha açık ve isabetli görüşü olmayabilir. Demokrasi kavramında sadece bir ekole özgü bir anlayış olmadığından diğer ekoller de kendilerine göre değişik bir demokrasi anlayışı ile değişik tipte davranışları öngörmektedir. Demokratik yaşamın farklı yorumlama ve uygulamaları vardır. Hepimiz kendine göre geçerliliği vardır. Ancak hiçbir kesin değildir. İlericilik ekolü 1957'de ilk Rus Sputnik'in uzaya atılması sırasında özellikle ABD eğitim sistemindeki uygulama biçimi yönünden büyük eleştirilere hedef almıştır. Daimcilik. Klasik realist felsefeye dayalı ve birçok idealist tarafından desteklenen bu ekol, eğitimin temel ilkelerinin değişmez ve daimi olduğu kabul edilir. Aristo ve Agonisek en fazla referans olarak gösterilen filozoflardır. Çağımızda eğitim alanında başlıca sözcüleri arasında olan Robert Barr, Mark Schatt ve Sir Richard'dır. Bu ekol oldukça kapsamlıdır ve gelenekle ilgilidir ve aynı zamanda da klasik realizm, platonik realizm ve rasyonel humanizm gibi değişik adlarla tanınmaktadır. Ekol entelektüel disiplin, ahlaki karakter, kültürel konservatizm ve milli varlığın devamı için eğitim gibi davranmalarla yakından ilgilidir. İlericilerin değişmeye verdiği öneme karşı daimciler mutlak ilkeler dönüşü önermektedirler. Çağdaş tarihin hızlı akışını karşın sonuç olarak devamlılığı değerlendirmeden daha gerçek olduğu görüşündedirler. İnsan doğası değişmez, özde ve esasla aynı kalır. Böylece iki yaşamda insan yöneteceği uygun yaşam ve insan benimseyeceği ahlaki ilişkiler ve alacağı eğitim de değişmezdir. Daimcilik eski Yunan'dan esas alarak Plato ve Aristo'dan gelmektedir. Ve en yüksek noktasında Thomas Aquinas'ın felsefesinde erişmektedir. Bu felsefe periyodik olarak yıllar boyu bir gelişmenin ürünüdür. Gerçekte Katolik doktrininin bir sonucu olarak güçlenmiştir ve bugün geriye temelliklere dönüş denmektedir. Klasik realist veya daimici eğitimde genç öğrenciyi kendi formunu tanımını, kendisi ve insanlık için iyi yaşama ulaşma yönünden gelişmeye, eğitilmeye denir. Klasik realist genel eğitimin bilgi kazanma, kullanma ve bundan yararlanma alışkanlığı geliştireceği ve bu alışkanlığın her bireyin kapasitesini teşkil edeceği görüşündedir. Realiste göre eğitimin amacı 4 noktada toplanmaktadır. 1. Meslekler hakkında gerçeği oldukları biçimde görebilme. 2. Bu gerçeği bilindiği biçimde bütünleştirme ve yayma. 3. Genel olarak hayat hakkında pratik fakat özel olarak mesleki yönden işlevsel bilgi kazanma. 4. Bu bilgiyi bütün insanlar topluluklarında genç veya yetişkinlere inandırmadır. Daimcilik temel ilkeleri. 6 temel ilkesi vardır. 1. İnsan doğası devamlı ve değişmez olduğundan eğitim de değişmezdir. 2. İnsanın temel niteliği mantık ve muhakemeye dayanan akılcılık olduğundan eğitim bu nitelikte geliştirilmelidir. 3. Eğitimin yönetebileceği tek uyum türü değişmeyen ve universal gerçeğe uyumdur. Eğitim yaşamı kopya etmek değil fakat ona hazırlıktır. 5. Çocukların dünyanın fiziksel ve ruhsal devamlılıklarından haberdar olacakları temel konular öğretilmelidir. 6. Bu devamlılıklar en iyi biçimde daimcilerin büyük kitaplar dedikleri eski Yunan klasiklerine öğrenilir. 1. Eğitimin universal ve değişmezliği. İnsanlar özde her yerde aynı olduklarından eğitim de herkes için aynı olmalıdır. Kültür farklılıklarına rağmen daimici bu ülkede ısrarlıdır. Çünkü insanların insan olarak her çağda ve toplumda işlevi aynıdır. Eğitimin de insan olarak ıslah etme amacı aynıdır. Her insan düşünen bir hayvan olarak tarih boyunca istikrarlı bir doğaya sahipse çağa veya kültüre bağlı olmaksızın geçerli her eğitim programında belirli ve devamlı özellikleri olması gerekir. İnsanın universal doğası olan düşünce ve muhakeme niteliği en açık biçimde edebiyat ve tarihçe açıklandığına göre beşeri bilimler programının merkezini oluşturmalıdır. Bilgi her yerde aynıdır. Eğitimin özü bilgi kazanmaktır. Birkaç dakikada öğretilecek bilginin olgunlaşmış dimalarca keşfedilmesini istemenin zaman kaybından başka bir anlamı yoktur. Bellekler başarısızlığa uğrarsa tekrar ve egzersiz yoluyla güçlendirilir. Klasik realizm daimcilik. 1. İçeriye dönük. 2. Temel esaslara dayalı olarak oldukça ileri düzeyde entelektüel. 3. Sıkı bir disiplin anlayışına sahip. 4. Dar bir mesleki gelişme olanağını öngören bir ekol olarak ifade edilebilir. Entelektüel eğitim. Akıl insanın en yüksek bir özelliği olduğundan insan bu yeteneğini sezgisel doğasını bilinçli olarak saptamış hedefler doğrultusunda geliştirmek için kullanılmalıdır. İnsanlar özgürdür. Hareketlerinden sorumlu tutulmalıdır. Kişisel problemler veya çevre onun olumsuz davranışları için neden olarak gösterilmez. İnsan akıllı olduğunda muhakeme ve mantık yoluyla yaşaması ve içgüdüsel dürtülerin kontrolü altına alması onun görevidir. Kendini akıllıca kontrol altına alabilme ifade özgürlüğü kadar önemlidir. Çocuğun kendisini arz ettiği şekilde ifade etmesine izin verilmemelidir. Akılcılık insanın doğuştan bir özelliği olabilir. Fakat insan bu yeteneğini gereği gibi kullanabilmesi için eğitim gereklidir. Entelektüel disiplin eğitimi, insan yaşamının aklının kendine özgü işlemine önem verir. Disiplin bir yetiştirme meselesidir. İyi bir disipline edilmiş insan, entelektüel araçlar yoluyla bugünkü değişen ve karmaşık dünyamıza karşılaştığı problemlerle mücadele edebilir. Disiplin, demokratik yöntem biçiminde kontrol faktörü olmalıdır. 3. Universal ve değişmez gerçeğe uyum olarak eğitim. Eğitimin görevi insanları şimdiki dünyaya uydurmak değil, ebedi gerçeğe uyumlarını sağlamaktır. Eğitim öğretmeyi, öğretme bilgiyi, bilgiyi de gerçeği doğurur. Gerçek her yerde aynıdır. Bu nedenle eğitim her yerde aynı olmalıdır. Bununla perennialist insanların içinde yaşadığı çağda uzak olan eğitilmesinden çok sürekli olarak önemli olan konularda yetiştirmenin devamlılığı arz eden hususlara ağırlık vermesini, eğitimde toplumun herhangi bir anındaki durumun uyarılması bir yetiştirmeye kıyasla daha iyi olduğunu savunulmaktadır. Demokrasiye inanılmakla beraber çocukta sosyal reform arzusu uyandırmasını okulun görevi olduğu kabul edilmez. Demokrasi insanların eğitilmiş olduğundan gelişir. Onların belirli reformları için harekete geçirmiş oldukları için değil. 4. Eğitim yaşamı taklit değil, ona hazırlıktır. Okulun gerçek yaşamı, yaşanan durumları sağlayabileceği veya sağlaması gerektiği fikri benimsenmemektedir. Okulun maksadı, yaşamın aksine entelektüel yetiştirmesinin esas olduğu suni bir ortam yaratmaktadır. Yaşama hazırlığın anlamı, öğrencinin kültürel mirasını tanıması, bu kültürlerin değerini benimsemesi ve onun başarılarını bu yolda katkıda bulunmasıdır. Okulun temel görevi, geleneksel sürekli olarak takdir etmek ve etken biçimde aktarmaktadır. 5. Çocuğa dünyanın devamlılıklarını tanıtıcı konuları öğretme. Çocuğa sadece mevcut zaman içinde önemli görünen konuları öğretme yerine ona dünyanın devamlılıklarını tanıtıcı belirli temel disiplinler öğretmelidir. Temel ortamda öğretim programı ana dili, yabancı dil, tarih, matematik, doğal bilimler, güzel sanatlar ve felsefi içermektedir. Düşünen hayvanın adlere göre temel eğitimi onun rasyonel güçlerini disipline etmek ve entelektüel yeteneklerini geliştirmektir. Bu disipline etme işi liberal sanatlar, okuma, dinleme, yazma, konuşma sanatı yoluyla olur. Çünkü insan rasyonel bir hayvan olduğu kadar sosyal bir hayvandır ve entelektüel yaşamı insanların iletişim yoluyla meydana geldiği bir toplumda yaşanmaktadır. Formal disiplinleri temsil, okuma, yazma ve belleme genel eğitim özüdür. Belirli mesleklerde yetiştirme okulun görevi değildir. Okul dünya işlerini halledilecek çok yönlülükli bir insan yetiştirmektedir. Mesleki eğitim işleri kendisine bırakılmalıdır. 6. Büyük kitaplar, klasik yapıtlar öğretisi. Eğitim öğrencileri insanlığın universal yöntemi, edebiyat, felsefe, tarih ve bilim alanlarında geliştirilmiş büyük yapıtlar yoluyla öğretilmelidir. Bu çeşit yapıtlar insanın eşyalarını ve kendisinin doğası hakkında en mükemmel sezgilerini ve görüşlerini temsil eder. Kitaplar en önemli araçtır ve öğrenciler en yüksek hızla bunları özümlemeye zorlanmalıdır. Bunlar ilk çağlarda, orta çağlarda ve yeni çağlarda kültür geleneğini, bilgi birikimini, akıl ve ahlakını temsil eden her yeni kuşağın bilimsel bilmesi gereken yapıtlardır. Gerçek ve doğru bu yapıtlardan kayıtlıdır. Eğitim bunu öğretirken yazılı ve sözlü anlatım yöntemi kullanılmalıdır. Öğrencinin entelektüel meslekleri özümlemesi, gerçek kapasitelerini geliştirmesi, kendini tanımlamasıyla oluşur. Bu da kendi kendini disipline etmekle sağlanır. Kendini disipline etme yeteneği de bir dış disiplin olmadan geliştirilmez. Yüksek düzeyde ilgiler normal olarak sıkı ve güçlü bir çalışma ve uygulama olmadan geliştirilmez. Herkesi belli bir entelektüel alanda ileri düzeyde bir ilgi geliştirerek aristokrat yapmayı eğitimde neden hedef almayalım? Öğretmen öğrencileri ileri düzeyde bir entelektüel disipline teşvik etmeli, entelektüeller gelişimi desteklemeli ve önemsiz pratik dersleri zamanı ziyan etmelidir. Öğretmen halkla ilişkileri için iyi modeller geliştirmelidir. Öğretmen ana dil, yabancı dil, tarih, fen ve matematiğe temel dersler olarak önem veren bir program deseni geliştirmeye çalışmalıdır. Öğretmen toplum etkinliklerine katılan ve toplumdaki öğeleri gözlemleyen uzman bir gözlemci olmalıdır. Ünlü liderlerin yaptıklarını tetkik etmeli ve öğrencilerin daha ileri bir düzeye ulaşmaları için yardım etmelidir. Eleştiri. Daimcilik ekolisinin güç, sıkı ve aristokrat bir eğitim öngördüğü, entelektüel aristokrasiyi teşvik ettiği ve öğretim büyük kitaplarda sınırlandırdığı gibi savlarla eleştirilmekte olduğu dikkat çeker. Daimcilik birçok çocuğun iyi vatandaş olabileceği durumda olduğu halde sıkı bir akademik eğitim için gerekli zihinsel yeteneği olmadığı gerçeğine dikkate alamaz. Azınlık için uygun olan bir eğitim herkes için uygulamak istemektedirler. Akademik kalifikasyonun insan yaşamında aynı derecede önemli olan diğer niteliklerden kıyasla fazla önem ve değer vermemektedirler. Temel esasçılık. İlerici eğitim hareketine karşı geliştirilen ilk önemli görüş felsefesi temeline dayanan ve genel felsefeden esinlenen daimcilik görüşü olmuştur. Bu görüşte özde klasik realizmden yararlanılmıştır. Temel esasçılık ise başlı başına bir eğitim hareketi olarak başlamıştır. Bu hareket formal olarak kendisini hiçbir felsefi gelecek ve ekole bağımlı tutmamıştır ve birçok felsefi görüşle uyum sağlayabilir. Temel esasçılık sözcüsünü daimcilik olduğu gibi lidercilik ekolünün bütünlüğüne karşı değildir. Sadece belirli doktrinlerine karşı bütün eğitim insanların bilimsel gereken belirli esasları vardır. Temel esasçılık bütün çabaları program meselelerini yeniden tetkik etmesi, esas olanları olmayan program öğelerini ayartma ve öğretmenin sınıftaki otoritesini yeniden tesis etme noktalarına yöneltilmelidir. Ekol değişiklik felsefesi görüşleri içerdiğinden belirli bir kesinlik ve beraberlikten çok farklı ve esneklikte karakterize edilebilir. Temel esasçılar kurumsal düzeyleri, program meseleleri, öğrenme süreçleri ve öğrenci doğası hakkında farklı görüşlere sahiptirler ve birçok konularda şüphecidirler. Daimciler gibi içeriği öğretim süreçlerinin merkezine almayı önerirler. Fakat içeriğin daimcilerin önerdikleri gibi Batı uygarlıklarının büyük kitaplarıyla sınırlanması kabul etmemektedirler. Bu kitapların sadece insanın mevcut gerçeklere adapte edebildiğine ölçüde bir işlevi olabilir. Eğitim yaygınlaşırken entelektüel standartların yükseltilmesi taraftarındadırlar. İlericiler öğrenci serbest ve ilgisini içeriğin gereksinimlerini kıyasla çok fazla önem vermekle eleştirirler. Temel esasçılık, okullar her şeyden önce bize uygarlıklar yoluyla gelişmiş olan, denenmiş ve test edilmiş bilgi kuramları, gerçekler ve beceriler ve gelenekler gibi temel esaslara dayanılmalıdır. Görüşünü esas alır. Temel esasçılığın temel ilkeleri. Temel esasçılığın 4 ana ilkesi vardır. 1. Öğrenme zorunlu olarak güç bir iş ve uygulamayı içerir. 2. Eğitimde girişim hareketi geçme öğrenciden çok öğretmenindir. 3. Eğitimin özü yapısallaştırılmış ve belirlenmiş içeriği özümsenmelidir. 4. Okul zihni disiplinleri kavramını geleneksel yöntemlerle devam ettirmelidir. Öğrenmenin güç olma ilkesi. Öğrenme doğası itibariyle zorlu bir çalışma ve ekseriyle istenmeyen uygulamalar içermektedir. İlericiler çocuğun özgürlüğünü savunurken temel esasçılar disiplinin öneminden ısrar ederler. Öğrencilerin yakın ilgi yerinde uzak vadeli amaçlarla yönelmeyi öngörürler. İlgini bir konuda öğrenme gayet yaratıcı kabul edilmekle birlikte yüksek ve kalıcı ilgilerin başlangıçta duyulamayacağı, bunun ancak zorunlu bir çalışma sonucunda geliştirebileceği görüşü benimsenmektedir. Yaşayan varlıklar arasında sadece insanın mevcut isteklerinden daha uzun vadeli hedefler için ikinci plana atabilme kabiliyetinden olduğu ve çocukta bu kapasitenin geliştirilmesi gerektiğini savunurlar. Kendini disipline etmen kendiliğinden öğrenilmez. Bir dış disiplin yolu oluşturulur. Öğrencilerin büyük çoğunluğu bunu öğretmen tarafından yürütülen disipline gönüllü ve akıllıca katılmakla kazanmaktadırlar. Eğitimin demokratik görevlendirme yetkisi vardır. Ancak öğretmenin otoritik amacı temel esasçılıktır. Temel öğrenme süreci tamamen değilse de esas itibariyle bir özümleme sürecidir. Sınavlar zihin tarafından kazanılan içeriğin niteliğini değerlendirmek ve niceliğini ölçmek için okulların kullandıkları araçlardır. 2. Eğitimde girişim öğrenciden çok öğretmendedir. Eğer çocuk bir insan olarak bütün gizli güçlerine hakimiyet kazanacaksa yetişkinlerin denetim ve rehberliğine ihtiyacı vardır. Çocuk yetişkinlik yaşamı doğasını ve taleplerini kendiliğinden anlayamayacağını öğretmenin çocuğun dünyası ile yetişkinler dünyası arasında aracı rolü oynaması gerekir. Temel esasçı öğrenme başarısı için öğrenci kapasitenin ilgilerinin ve maksadının önemine ilericiler kadar önem verir. Ancak bunların bu konuda uzman olan öğretmen yoluyla sağlanması zorunlu olduğunu ileri sürmektedir. Bu ülkede öğretmen yetkili ve sorumluluğu ilericiliğe kıyasla çok daha fazladır. Öğretmenin bu görevi için entelektüel ve duygusal yönden tam olarak yeterli olması gerekmektedir. Temel esasçılık öğretmeni eğitim evreninin merkezine yerleştirir. Öğretmenin genel kültür, alan kültürü ve öğrenme süreci ile çocuk hakkında psikoloji bilgisine sahip olması, genç kuşağa bilgi ve ideal kazandırma, eğitim tarihleri ve felsefi temelleri takdir etme ve mesleğini kendisine ciddi olarak adama gibi özelliklere sahip olması istenmektedir. Öğretmen dış dünyanın sahip olduğu bilgi birikimiyle öğrendiğinden zihni arasında bir aracı olarak hizmet eder. Geçmişin değerli geleneklerini ve denenmiş fikirlerini inançla aktarmak ve korunmak öğretmenin görevidir. Öğretmen devletin bir memurudur. Öğretmen devlet içinde yaşamak için eğitilmelidir. Öğretmen sadece değişiklik için programı değiştirmemelidir. 3. Eğitim sürecinin kalbi yapısallaştırılmış içeriği özümlemektir. Bu ülke realistlerin insanın maddi ve sosyal çevresinin onun yaşamını dikte edeceği sorusu ile paralellik arz etmektedir. Temel esasçı eğitimin amacının bireyi kendi potansiyellerini anlayacak durumda geliştirmekte olduğunu görüşünde ilerici ile birleşmekle beraber bunun bireyden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi ve bireyin bu bağımsızlığın dünyanın yasalarına uyması gerektiğini ileri sürer. Çocuğun okula gitmesinin amacı bu dünyayı olduğu gibi tanımaktır. Onu sadece kendi ilgisi açısından yorumlamak değildir. Bu dünya onu mantıklı bir düzenekteki içerik ile öğretilmelidir. Bireyin yaşantı ve tecrübesinden çok toplumun ve ataların tecrübe geleneği önemlidir. Tarih boyunca test edilmiş bilgiler çocuk yaşamından daha önemlidir. Karmaşık bir kültür, ileri düzeyde organize bir eğitim sistemi gerektirir. Bu nedenle ilericinin öngördüğünden daha fazla öğretmen denetimi zorunludur. Okulun eğitsel görevi entelektüel ve ahlaki disiplin yoluyla kültürün özünü korumak ve devamlılığını sağlamaktır. Geleneksel program sırasal ve kompartmantalıdır. Bir seri tesisattan karmaşığa doğru düzenlenmiş içerik bloklarından ibarettir. Normatif öğrenim, geçerli ve devamlı gerçeği öğrenme yoluyla öğrenilir. Kültür içinde varlık için hazırlanmadığı temel öğelerin aktarılması ihtiyacı meydana gelmekten gerekebilir. Eğitimin gayesi sadece çağdaş yaşama uyum değildir. Fakat aynı zamanda ahlak, politika, takdir duygusu gibi büyük önemi olan devamlı ve gerçekçi standartlara uyum sağlamalıdır. Temel esasçılık önceden benimsenmiş inançların devam ettirilmesidir. Geleneksel eğitim toplumunda düzen, sükunet duygusu ve ahenk tesis eder. Okul üstün öğrencilerin geliştirilecek şekilde bireyler farklılıklarına ağırlık verilmelidir. 4. Okul geleneksel zihni melekeler yönteminde devam ettirmelidir. İlericilerin önerdiği problem çözme yönteminin bazı avantajları olmakla beraber öğrenme sürecinin bütünleme uygulama olanağı yoktur. Bilginin çoğu soyut nitelikte olduğundan pratik problemler başarıya indirgenemez. Yaparak öğrenme belirli koşullarda ve belirli çocuklar için uygun olmakla beraber genellenemez. Ayrıca eğitimin gerçek maksadı yaşamın bütünüyle ilgili kazandırılmaktadır. Sadece belirli gelişim kademesi öğrenci ilgilendirici sanılan problem çözme konsantre olmak değildir. Temel esasçılık ve daimciliğin karşılaştırılması. Temel esasçılık her şeyden önce ilericiliğin bir eleştirisidir. Ayrıca birçok yönden daimicilikten fark edilir. İlk olarak bireyin maddi ve sosyal çevre uyumu ile ilgilendiği kadar ebedi gerçek ile ilgilenmemelidir. Entelektüel eğitime daha az önem vermektedir. İkinci olarak ilericinin eğitim teknik ve metodolojisine yapmış oldukları olumlu katkıları kabullenmeye daimcilikten daha yakındır. Nihayet daimcilik geçmişin büyük yaratıcı başarılarını insanın zamanında bağımsız universal sezgi ifadesi olarak kabul eden temel esasçılık bunların zamanında geleneksel problemleriyle uğraşırken bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. Eleştiri. Ekolün temel eleştirisi değişen bir kültürde çok fazla statik oluşusudur. Fiziksel bilimlerin önemini kabul etmekle beraber sosyal bilimlere gerekli değer verilmemektedir. Ayrıca entelektüel inisiyalisti geliştirmekte başarısızdır. Öğrenci okul yaşamının başından itibaren kendisi için düşünmeye teşvik edeceği yerde öğrencinin seçmediği ve düzenlenmediği içeriği özümlemeye zorlar. Bu öğretmen ve içeriğe bağlanış başarılı bir demokrasi için gerekli olan bağımsızlık alışkanlığını kritik düşünmeye engeller. Temel esasçılık realiste yönünden eleştirir. Bu doğru ve gerçek değildir. Bir transfer durum kuramına dayanan kuram gerçek değildir. Beraberlik ve uygarlık meydana getirme çabası bir vatandaş tipi oluşturur. Bu insanların isteklerini tatmin etmez. Yeniden inşacılık. Yeniden inşacılık ilericiliğin gerçek devamı olduğu savunulur. Böckel'e göre eğitimin başta gelen amacı zamanın kültürel krizine karşılamak için toplumu yeniden düzenlemektir. Bu hedef yanında okul mevcut bilimsel bölgenin ışığında Batı uygarlığının temel değerlerini yeniden yorumlamalıdır. Böylece çağın bunalımlarını gidermek üzere eğitim toplumu yeniden düzenlemeyi amaç edinmelidir. Daha 1920'lerde Dewey Felsefede Yeni Yapı adlı kitabını bu adı önermektedir. 1930'larda bir grup önce eğitim düşünülür. Yeni bir toplum düzeni yaratmak için okulun liderlik etmesini önermekteydiler. Bu dönemde öncüler ilerici ekolün desteğini sağlayamadıkları için gelişimi kaydetmek mümkün olmamıştır. Ancak 20 yıl sonra daha ilerici önemini kaybetmeye başlayınca yeni girişimler yapılarak Dewey'in felsefi sosyal değişimliği öngören eğitimin kuramlarını desteklemeye ve kullanmaya çalıştı. Bununla beraber yeniden inşacılığın temellerini almak 1950'lerde Theodore Bramah'a tenasip oldu. Birçok kuramcı yeniden inşacı olduğu ileri sürmekte ise bunların hiçbiri Bramah'ın devrimsel kalitesinde değildi. Yeniden inşacı her şeyden önce çağdaş kültürümüzün bir yeniden doğuşa kararlarıdır. Endüstriyel sistemin kontrolü, halk hizmetlerinin kontrolü, kültürel ve doğal kaynakların insanlar tarafından ve insanlar için kontrolü mutlaka suretle gerçekleştirilmelidir. Eğitime antropolojik yaklaşım esas alınmalıdır. İnsanoğlunca bilinen her kültürün bir düzeni vardır. Her kültürün süreç niteliğinde değişime yolları vardır. Her kültürün gayeleri, yönleri ve maksatları vardır. Bir kültürel kurum olarak eğitimin düzeni, süreçleri ve gayeleri vardır. Eğitim bugün daha normal, daha az devrimsel ve daha az tehlikeli bir zamanda mevcut olmayan görevleri vardır. Yeniden inşacı eğitimin kültürünün kendi kendisini yıkmasından önce onu yeniden inşa etmekte olan yüksek görevini katkıda bulunmayan bir öğeyi dikkate almaz. Bu aktarma süreci ola gelmiş olan eğitim, bu niteliği yaratıcı fonksiyonu yerine getirmek için de sahip olma ihtiyacındandır. Eğitim gereğinden fazla psikolojiye dönük ola gelmiştir. Fakat yeteri miktarda antropolojiye dönük olmamıştır. Yeniden inşacının temel ilkeleri. 6 temel ilkesi bulunmaktadır. 1. Eğitimin esas amacı açıkça düşünülmüş bir sosyal reform programını geliştirmek. 2. Eğitimciler bu görevi gecikmeden yüklenmelidirler. 3. Yeni sosyal düzen gerçekten demokratik olmalıdır. 4. Öğretmen öğrencilerin yeniden inşacı görüşlerinin geçerlilik ve önemine demokratik yöntemlerle ikna etmelidir. 5. Eğitimin amaç ve araçları davranış bilimleri bulgularına göre yeniden düzenlenmelidir. 6. Çocuk okul ve eğitim kendisini büyük ölçüde sosyal ve kültürel güçler tarafından şekillendirilir. 1. İlericilerin yaşantısının insan organizmasının modeli ve sosyal çevre ile etkileşim şeklindeki tanımı kabul edilmektedir. İlericiliğin eğitim yöntemlerinin katkısı da iyi karşılanmalıdır. Ancak ilericilikte Dewey'in eğitimi hedef değil, sadece araç temin etmiş olduğu konusunda ısrarlıdır. Temel esasçılık ve daimcilikte olduğu gibi kendisi için büyüme eğitiminin nihai hedef olarak yetersizdir. Eğitim açık seçik bir sosyal hareket programı geliştirmekte başta gelen araç olmalıdır. İlericilik esnekliğin değerini etkin sosyal harekete bir engel teşkil ettiği noktaya kadar abartmıştır. Yeniden inşacının temel amacı, dünya çapında demokrasi veya bir seri demokrasiler ile bundan demokrasinin anlamı insanların kendi muhakkaklerine, kendilerini kontrol edebildikleri bir sosyal düzen şeklidir. Kendi kurallarını uygulayabileceği otoriteye sahip dünya hükümetidir. 2. Bir kriz çağı felsefesi olduğunu ileri sürmekle yeniden inşacılık diğer eğitim kurumlarından duyulmamış bir öncelik ifade etmektedir. Eğitim kendisini bu andan itibaren kültürümüzün temel değerlerini karşılayacak ve aynı zamanda çağdaş dünyanın sosyal ve akademik işleriyle uyumlu bir sosyal düzen yaratmaya fevkedilmelidir. Toplum politika yoluyla değil fakat daha esaslı olarak üyelerin ortak yaşamları hakkında yeni bir görüş kazanacak şekilde eğitilerek değiştirilmelidir. Yeniden inşacılık her şeyden önce kendini yeni bir kültür inşa etmeye hasretmiştir ve endüstriyel sistemin kamu hizmetlerinin kültürler ve doğal kaynaklarını çağlar boyu yaşam güvencesi ve sükun için çabalayan halk tarafından ve halk için kontrolünden başka bir şey sonuçlanmayacak bir devrimsel dönemde yaşadığımızın inanç ve bilincindedir. 3. Yeni toplum gerçek anlamıyla bir demokrasi olmalıdır. Kuramları ve kaynakları halkın kendi tarafından kontrol edildiği bir demokrasi. Kamu ile ilgili her şey hastalık, sağlık veya endüstri seçilmiş popüler temsilcinin sorumluluğunda olmalıdır. Bremont bu savı şu şekilde ifade etmektedir. Bir kültürün temel kuramları ve kaynaklarının o toplumun en büyük çoğunluğun tarafından kontrolü demokrasinin yüksek sınavıdır. Eğer dünya gerçek anlamda demokratik olsa temel kuramlar ve kaynaklar çalışan insanlar tarafından kontrol edilmemelidir. İdeal toplum bir demokrasi olduğuna göre bunun demokratik olarak geliştirilmesi gerekir. Yeni düzen yapısı ve amaçları ve politikası kamuoyunun tasvip ve desteğini sağlamalıdır. İnsanların kafalarında meydana gelecek bir devrim sadece politikacılar tarafından veya zorla yapılacak bir değişiklikten daha etkili ve uzun ömürlü olur. Eğer toplumu gerçekten yeniden düzenlemek istiyorsak onun üyelerini yeniden eğitmek zorundayız. 4. İnsanlar yaşadığı toplumu yeniden düzenlemeye ikna etmelidir. Ve bu inandırma okula başlatılmalıdır. Yeniden inşacı çözümün geçerliliğini ve zorunluluğunu öğrencileri inandırmak öğretmenin görevidir. Fakat öğretmen bunu demokratik yöntemlerle yapmaya özel bir özen göstermelidir. Kendi görüşlerini kanıtlayıcı ve kanıtlamayıcı delillerini açık olarak tetkine ve tartışmasına izin verilmelidir. Seçenekli çözüm yolları takdim edilmeli ve öğrencilerine kendi çözümlerini savunma hakkı verilmelidir. Bu görüşleri kabul etme veya reddetme konusunda karar sınıfın kendine bırakılmalıdır. Okul, yeni bir düzenin gelişmesine yol açacak bir biçimde öğrencilerin zihinlerini ve karakterlerini eğiterek geleceğe yönelik olmalıdır. Bu görüşle onlara zorla değil, istekle kazandırılmalıdır. Öğretmen, öğrencilerini sadece onlar istedikleri takdirde indoktrine edebilir. 5. Eğitimin amaç ve araçları mevcut kültürel kriz karşılayacak ve davranış bilimlerini, bulgularını uygun düşecek biçimde tamamen yeniden düzenlenmelidir. Davranışsal bilimsellerde verilen bu önem, insanların gerçekten inandıkları değerleri keşfetmek ve bunları evrensel yapı olmadığını anlamak içindir. Bu bilgiye uygun bir sosyal ve internasyonel düzen planlamak mümkün olabilir. Bremont'a göre davranış bilimleri insan gayelerinin sentimental, romantik, mistik veya benzeri nedenlere dayalı olarak değil de kültür arası etkilerin ve universal değerlerin yoluyla öğrendiklerinize dayalı olarak formüle edilebileceğini tarihte ilk defa olarak kanıtlanmaya başlamış bulunmaktadır. Her ne kadar bu güç alanda az yol kat edilmişse de bu değerler objektif olarak tanımlanabilecek ve ekseri insanları bunları alternatif değerlere tercih edilebileceğini gösterebilecek kadar ilerleme olmuştur. Yeniden inşacılığa göre programlarınızı geliştiren tarzınıza, program içeriğine kullanılan eğitim yöntemlerine, yönetim yapısına ve öğretmenlerin yetiştirilme yöntemlerine yeni bir anlayışla, yeni bir görüşle bakmak zorundayız. yeni düzenin yaratılmasına katkıda bulunması için bu hususların insan doğası hakkında bilimsel görüşlere göre yeniden düzenlenmesi gerekir. Esasen insanların doğasında bir bütün olarak nasıl davrandığını, muhakeme imgelerini ve iradenin ayrı ayrı değil fakat birlikte kullanıldığını yeni yeni anlamaya başlamaktayız. Bu nedenle bir programın içerik ve bölümlerini sadece bir seri bilgi parçacıkları olarak oluşturmasının yerine programı oluşturan öğelerin birbirleriyle karşılıklı ilişkilerini dikkate alarak organik bir bütünlük düzenlenmesi gerekir. Yeniden inşacılık, çocuğun, okulun ve eğitimin kendisini sosyal ve kültürel güçler tarafından ne ölçüde şekillendireceğine önem vermektedir. İlericilerin bireysel özgürlüğe aşırı derecede ağırlık verdiğini ve insanın sosyal yönden şartlandırıldığı geleceğini ihmal ettiği görüşündedirler. Bunlar insanların sosyal yönde değindikleri eğitimde bir grup yapısının önemi kabul edildiklerini ifade etmekle beraber bununla bireyci görüş açısından ele alınmakta ve olduklarını ileri sürerler. Yeniden inşacılığa göre ilericiler bireyin toplum yaşamıyla kendisini tanıma hususunda toplumun bireyi şekillendirilmesini küçümsemektedirler. Uygar yaşam şu veya bu şekilde grup yaşamıdır. Bu nedenle gruplar okulda önemli bir etki yaratmalıdır ki eğitilmiş yetişkin içinde yaşayabileceği sosyal ortam yeteneklerini nasıl kuracağını bilen grupları oldukları gibi kabul etmeliyiz. Bugün toplumun üyelerini kesin sosyal reform ihtiyacından haberdar olacak ve bunları yapabilecek şekilde eğitmek suretiyle kendini yeniden şekillendirmesi mümkündür. Böylece eğitim sosyal yönden kendini tanımadır. Bu yolla birey sadece kendi sosyal doğasını geliştirmekle kalmaz fakat aynı zamanda toplum planlı bir demokrasi yapmaya çalışan sosyal hareketini nasıl kılacağını da öğretilir. Yeniden inşacılık konusunda özellikle şu hususların göz önünde bulundurması gerekir. Anne babalar, diğer vatandaşlar ve okul arasında mükemmel bir iletişim sağlanması gerekir. Okullar daha yeni temeller geliştirmelidir. Öğretmenlerin eğitim kültürel potansiyeline olan güven ve kararlılıklarını gereksinim vardır. Öğretmenlerin yüksek maksadı ve büyük gayeleri olan bir kuruma katılma ve sorumluluk yükselme konusunda haklı bir sağduyuya sahip olması gerekir. Yeniden organize edilmiş ve yeniden güçlendirilmiş bir öğretmen yetiştirme programlarına ihtiyaç olacaktır. Politik, ekonomik, dini, estetik ve eğitimsel yaşantımızın en ciddi sorunları programların merkezine alınmalıdır. Eleştiri, yeniden düzenlemecik ifade olarak özellikle Bremont'un yazılarında gereğinden fazla heyecanlı bir nitelik taşımaktadır. Davranış bilimlerinin güvenilebilir bulgularının dayanma savı oldukça zorlayıcı veya olanakları zorlama niteliğindedir. Çünkü bu savın gerçekleşmesi veya gerçeklerini karşılama güç bir husustur. Davranış bilimleri bulgularının çeşitli yorumlara açık olması bunun başlıca nedenleridir. Ayrıca bunu alanda test edilmiş ampirik sonuçlar oldukça azdır ve eğitim için kesin bu doğrular yoktur. Diğer taraftan eğitimciler arasında olduğu gibi davranış bilimcilerinin arasında da bir görüş ayrılıkları vardır. Bu gerçek olarak psikologların belirli bir toplum için arzu edilen davranışlar üzerinde görüş birliğinin olmadıklarını biliyoruz. İnsanlar için kabul edilebilecek en iyi değerler nelerdir ve bu değerlerin gerçekleştirilmesine hangi sosyal kuramlar sağlanabilir gibi sorular henüz cevap beklemektedirler. Bu nedenle yeniden düzenlenmelerin davranış bilimlerine ilişkin güvenilir bilimsel bilgiye esas alma, ilkelerini gerçekleştirmek güçleştirilmesidir. Yeniden düzenlenmecinin önerdiği köklü değişiklikleri gerçekleştirme konusunda demokratik bir toplumda bir görüş birliği sağlamak gerçekten çok güçlü bir husustur. Demokratik ortamda belirli bir konuda belirli meseleleri oy çokluğuyla çözümleme gibi ise başka bir husustur. Eğitim gibi birçok etken tarafından etkilenmekte olan bir konuda problemler hususunda görüş birliği sağlama başka şeydir. Bir toplumda bireyle rekabet halinde bulunan çeşitli çıkarların hepsini birden temin edebilecek bir milli eğitim sistemi oluşturmak esasen oldukça güçlü bir iştir. Ayrıca bu çeşit bir sosyal planlama demokratik bireyselliği ve özgürlüğü yıkar. Öğretmenler bir bakıma bir toplumu devam eden yaşam akışının dışındadır ve kültürel düzeni değiştirme fırsatı kendilerine verilmelidir. Kültürel modeli değiştirmek her birimizin karşılaştığı temel problemle hiçbirini çözümlemeyecektir. Daha fazla değişmeler daha az istikrar getirebilecektir. Diğer taraftan özellikle Bremelt'in önerdiği isteğe bağlı indoktrin kavramı tartışmaya açık bir husustur. Bir doktrin olarak yeniden inşacılık ona inanmaya ve bağlanmaya gerektirir. Yeniden inşacı bir öğretmen bu doktrini ona bağlamaktan ve insandan öğretmeyeceği gibi öğrencilerin de bunu bekleyemez. İndoktrinasyon ise demokratik bir ortam ve uygulamadan çok otoritik bir tutum ve uygulamayı gerektirir. Bu nedenle yeniden inşacılık kolektif pozitif bir ütopya yönelme niteliği taşımakta olduğu görünmektedir. İnsanların bilimsel yöntemleri gerçeği kanıtlaması ve inandırıcı biçimde takdim edildiğinde bilinçli bir sosyal çoğunluk desteği sağlanacak her şeyin doğru olduğunu kabul ettiği bir ortamdır. Sonuç, bu noktaya kadar 5 formal felsefe ekolünün eğitim için doğurganlığı ile eğitimlerini önerdiği 4 kuramı ana çizgiyle gözden geçirmiş olduk. Bu noktada akla gelen soru bunlardan hangisinin tercih edilmesi gerektiği veya bunlardan yararlanarak eğitim nasıl bir tutum içinde gidilmesi gerektiği konusu olacaktır. Bu konuda atılacak ilk adımın eklektik bir yaklaşım izlemek olması ve bu yolla belirli bir sistematik eğitim felsefesi geliştirmeye çalışmak herhalde en gerçekçi ve çıkar yol gibi görünmektedir. Ancak bu yaklaşıma dikkat edecek husus, benimsenecek felsefi görüşü oluşturan temel öğelerin mantıki olarak birbirleriyle tutarlı olmasıdır. İkinci nokta, izlenecek metotta metodoloji meselesidir. Metodoloji probleme dönük ve sisteme dönük olabilir. Ancak bunlardan hangisinin izleneceği peşinen kararlaştırılması gerekir. İzlenecek metodoloji ne olursa olsun dikkate alınması gerekli olan diğer bir husus da yaşam amacımızın ne olduğunu, neye değer verdiğimizi, en fazla değer verdiğimiz bilgilerin ne olduğuna, insanların iyiliği hususunda gerçekten ne düşündüğümüzü, insanları sevmekle neyi kastetmek olduğumuzu, çocukları neden sevdiğimizi açık seçik ortaya koymak olmalıdır. Yaşamın hangi alanlarında olursa olsun insanların nereye gitmekte olduğunu saptayabilmesi için belirli bir felsefenin olmasının gerekli olduğunu bilmemiz gerekir. Bir eğitimci olarak eğer belirli bir eğitim felsefemiz yoksa belirli bir hedefimiz olmadığını bilmemiz gerekir. Ayrım sonu, sayfa 43.